İbraniler 12. bölüm 5. ayette size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme, diyor. Yazar burada bir aktarma yapar. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 12. ayettendir bu aktarma. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma, onun azarlamasından usanma, çünkü Rab oğlundan hoşnut bir baba gibi sevdiğini azarlar, der. Tek kaynakları bir tapınak, bir ayin ya da bir felsefe değil, Mesih'ti. Bu mektup yazıldığı sırada kişiler neredeyse toplum dışına itilmişlerdi ve yazar kendilerine Tanrı'nın çocuklarına verdiği umudu unutmamalarını söyler. Burada çocuklar sözcüğü kullanılır, sonra buna oğullar sözcüğü de eklenir. Ve 5. ile 8. ayetler arasında oğul sözcüğü 5 kez kullanılır. Oğulun Yunancası huios'tur ve yetişkin oğul anlamına gelir. Günümüzde disipline sokulmaları gerekmediğini düşünen bir sürü kutsal var, ama disiplin uzun süredir Rab'le yürüyen insanlar için de gerekir. Artık disipline ihtiyacım olmadığını düşündüğüm bir zaman oldu. Epey yol kat ettiğimi düşünüyordum. Ama Rab bana hayatımda daha disipline sokulacak çok alan olduğunu defalarca gösterdi. Terbiye ediş günümüzde düşündüğümüz şeyden biraz farklı bir anlam taşır. Bizler terbiye edişin ceza olduğunu düşünüyoruz. Yunancası paide uo sözcüğüdür ve çocuk eğitimi, yani disiplini anlamına gelir. Rab kendi çocuklarını disipline sokar. İbraniler 12. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde, çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanmalısınız. Tanrı size oğullarına davranır gibi davranıyor. Hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil, yasa dışı evlatlarsınız, diyor. Bazen neden doğrular acı çeker diye sorulur ve bu çok uygun bir sorudur. Kutsal kitapta kabul edilen bir gerçek var. O da Tanrı'nın çocuklarının acı çektiği gerçeğidir. Kutsal kitap bunun aksini kanıtlamaya çalışmaz. Sadece bunun doğru olduğunu söyler. 34. mezmur 19. ayette doğrunun dertleri çoktur ama Rab hepsinden kurtarır onu, diyor mezmur yazarı. Eyüp peygamberde Eyüp 5. bölüm 7. ayette havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan, diyor. Rab İsa Yuhanna 16. bölüm 33. ayetin sonunda dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim, dedi. Elçi Paulus ise şöyle diyor 2. Timoteus 3. bölüm 12. ayette. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Tanrı'nın halkı neden acı çekiyor? Bunun hazır bir cevabı yok. Kutsal kitabın hiçbir ayeti bunu tek başına yanıtlamaz. Ben ayetlere baktım ve Tanrı'nın çocuklarının neden acı çektiğine dair birkaç neden listeledim. Bunları sizinle şimdi paylaşacağım. İlk olarak Tanrı'nın çocukları olarak ve hatta onun yetişkin oğulları olarak acı çekmemizin birinci nedeni kendi akılsızlığımız ve kendi günahımızdır. 1. Petrus 2. bölüm 20. ayette, çünkü günah işleyip dövüldüğünüzde dayanırsanız bunda övünülecek ne var? Ama iyilik edip acı çektiğinizde dayanırsanız Tanrı'yı hoşnut edersiniz, der. Burada günah işlemek olarak tercüme edilen sözcük, yapmanız gereken bir şeyi yapmayışınız, bir şeyi tam olarak becermediğiniz anlamına gelir. Dayanırsanız bunda övünülecek ne var, der Petrus. Akılsızca davrandığımız için acı çektiğimizden burada övünülecek bir şeyin olmadığını söylemektedir. Kaçınız paranızı değeri belirsiz hisse senetlerine yatırdınız? Birisi çıkıyor, büyük reklamlar yapıyor, kısa sürede köşeyi deneyeceksiniz, şu kadar kazanacaksınız, şöyle olacak, böyle olacak, diyor. Ve bir bakmışsınız ki bir sürü vatandaş yıllardan beri dişinden tırnağından biriktirdiği birkaç kuruşunu gidip bunlara yatırıyor. Birden bu adam iflas ediyor ya da kaybolup gidiyor. Bunun örneklerini hep gördük. Böylesi bir yatırımdan ötürü ailesi şimdi fakirlik içinde olan bir adamı da ben tanıyorum. Akılsızca davrandığı için acı çekti. Parasını böylesi bir kuruluşa kaptıran biri bir gün bana gelip çok akılsızlık ettim. Son zamanlarda karımla iyi geçinemiyoruz. Bir gece geç vakte kadar çalışmam gerekiyordu ve karıma telefon edip bunu söyledim. Büroda bana karşı çok anlayışlı davranan, çok anlayışlı bir bayan vardı ve onun da geç vakte kadar çalışması gerekiyordu. Birdenbire birlikte yemek yesek bunun hoş bir şey olacağını düşündüm. Hem sohbet ederiz hem de birlikte yemek yeriz, dedi. Bunu yaptık ve bu sadece gerçekten dostça bir yemekti. Ama lokantada yanlış biri bizi gördü ve karıma telefon edip, biliyor musunuz, kocanız şimdi bir kadınla bir lokantada yemek yiyor, dedi. Bu bayanla sadece birlikte bir yemek yedik ama bunun sonucunda bir sürü sorun çıktı, çok acı çektim ve sonunda akılsızlık ettiğimi gördüm, dedi. Birçok inanlı kendi akılsızlığından dolayı ne yazık ki acı çekiyor. Acı çekmemizin bir başka nedeni de doğruluğu savunmamızdır. Gerçek ve doğruluğu savunursanız acı çekeceğinize dair size garanti verebilirim. Bilmiyorum kaç kişi buna tanıklık etti. Elçi Petrus şöyle diyor. 1. Petrus 3. bölüm 14. ayette. Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Birçok kişi bilerek, isteyerek Tanrı'nın gerçeğini savunur ve bundan ötürü de acı çeker. Üçüncü nokta ise ancak akılsızca davranıp bu konudaki düşünme biçimimizde yanlış yönlendirebiliriz. Bir adam gelip Tanrı'yı savunduğu için çalıştığı yerde herkesin düşmanı olduğunu söyledi. Orada çalışan bir başka Mesih inanlısı, bir yetkili, bu adamın iş saatlerinde bile herkese vaaz verdiğini söyledi. İnsanlar işlerini yapmaya çalışırken onlara tanıklık etmeye çalışarak onları rahatsız ediyordu. Gördüğünüz gibi bu kişi aslında gerçek ve doğruluğu savunduğu için acı çekmiyordu. Başkalarını zorladığı, onları rahatsız ettiği için sıkıntı vardı. Bu şekilde Rabbin sözü başkalarına verilmez. Bu etki değil, tepki yaratır. Acı çekmemizin dördüncü nedeni de geçmişteki günahlarımızdır. Tanrı sözü şöyle diyor. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Bir keresinde bir toplantıya çok değerli bir vaiz davet edilmişti. Bu vaizin eski yaşamı oldukça kötüymüş. O akşam toplantıdan sonra bir lokantaya gittik. Herkes yemekle beraber büyük bir kola ya da fanta ısmarladı ama bu vaiz küçük bir maden suyu ve çok basit bir yemek istedi. Diğerleri onunla dalga geçmeye başladılar ve o da Tanrı bana yeni bir yürek verdiğinde yeni bir mide vermedi diye cevap verdi. Eski yaşamındaki sağlıksız beslenme ve içki midesini mahvetmişti ve hala bunun acısını çekiyordu. Tanrı'nın çocuklarının acı çekmesinin beşinci nedeni de Tanrı'nın inanlıya her zaman bildirmediği yüksek bir amaçtır. Bunu Eyüp kitabında görüyoruz. Eyüp şeytana, cinlerin dünyasına ve cennetteki meleklere her adamın bir fiyatı olmadığını ve Tanrı'yı sadece o olduğu için sevdiğini gösterdiği için acı çekmişti. Umarım ben hiçbir zaman Eyüp'ün acı çektiği kadar acı çekmem. Mesih inanlarının acı çekmesinin altıncı nedeni de bu mektubun 11. bölümünde gördüğümüz gibi imanlarından ötürüdür. Bazıları imanlarını gösterdiler ve büyük zaferler kazanıldı. Bazıları kılıçla kurtarıldılar. Bazıları ise kılıçtan geçirildi. Örneğin Mesih inanlarını inançlarından ötürü Roma kralı Nero tarafından aslanlara atıldığını, diri diri yakıldıklarını, Elçi Yuhanna'nın öğrencisi olan Polikarp'tan 1. yüzyılda Mesih'i inkar etmesinin istendiğini ve bunu yapmazsa kendisini yakacaklarını söylediklerini biliyoruz. Polikarp Rabbini inkar etmedi ve onu İzmir'de Kadife Kale'de yaktılar. Bu imanlılar imanları için acı çekti. Tanrı'nın çocuklarının acı çekmelerinin 7. ve son nedeni ise disiplindir. Burada 6. ayette bunu görüyoruz. Çünkü o sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Bunun anlamı ceza değil, çocuk terbiyesi ya da disiplindir. Ceza yasayı desteklemektedir. Hakim cezalandırır ama bir baba terbiye eder ve bunu sevgiyle yapar. Tanrı terbiye etmeyi bize olan sevgisini göstermek için kullanır. Ve yazar eğer Tanrı tarafından terbiye edilmiyorsanız yasa dışı çocuklar olduğunuzu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Dostum birçok kişi Tanrı neden bunun benim başıma gelmesine izin verdi? Demek ki ben Mesih inanlısı değilim der. Acı çekmemiz Tanrı çocuğu olmanızın da kanıtıdır. Eğer zeki bir Mesih inanlısıysanız sıkıntıda olup da nedenini bilmediğinizde Rab'be gidip onunla bu durumu konuşursunuz. Size bunun sebebini vereceğinden ve size neden sıkıntı içinde olduğunuzu söyleyeceğinden eminim. Sıkıntınızın nedeni Tanrı'nın sizi yargılayışı olabilir. Tanrı bizi yargılar ve disiplin edebilir. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Bunun anlamı yargıçsal anlamdaki bir ceza değildir. Çocuk terbiyesi ya da disiplindir. Hakim cezalandırır ama bir baba terbiye eder ve bunu sevgiyle yapar. Tanrı kendi çocuklarını terbiye eden bizim sevgi dolu cennetsel babamızdır. Ben küçükken okuldaki bazı çocuklarla birlikte başım derde girdi. Babam birkaç yüz öğrencisi olan okula geldi ama okulun bahçesinde yürürken kimin peşinde olduğunu biliyor musunuz? Oğlunun peşindeydi ve oğlunu eve götürüp onu disiplin etti. Oradaki yüzlerce diğer çocuğu disipline sokmadı çünkü onlar onun değildiler. Sadece kendi oğlunu, sevdiği çocuğunu disipline soktu. Babamı kaybettim ama şimdi benim için aynı şeyi yapan cennetsel bir babam var. Beni sevgi içinde disipline sokuyor. İbraniler 12. bölüm 9. ayette kaldı ki bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. Öyleyse ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi der. Babamı dinlediğime emin olabilirsiniz. Anne babanızı dinlemediğiniz ve anne babanızın sizi disipline sokmamaları gereken yeni psikoloji hakkında bir şey bilmiyordum. Babam beni disipline soktu ve ben de onu dinlerdim. Yazar eğer dünyasal babalarımızı dinliyorsak ruhsal babamıza bağımlı olup yaşamamızın çok daha önemli olduğunu ifade eder. Dünyasal babanızı dinleseniz de dinlemeseniz de cennetsel babamızı dinlersek çok iyi ederiz. İbranilere mektubun yazarının bir önerisi vardır. Ruhlar babasına bağımlı olup yaşayın der. Bu zevk ve sefa içinde yaşayın anlamına gelmez. Bence bu sözü iman yaşamını bütün doluyla yaşamak anlamında söylemiştir. Bu olumlu bir yöndür ama bir de olumsuz yönü olduğunu düşünüyorum ki bu da cennetsel babanın bazen çok sert bir şekilde disiplin ettiğidir. Ve ölümcül günah vardır. Bunu 1. Yuhanna mektubunda okuyoruz. Ölümcül günah bir tanrı çocuğunun işleyebileceği bir günahtır ve bazen cennetsel baba itaatsiz bir çocuğu bu dünyadan alır çünkü onu utandırmaktadır. Yazar cennetsel babanızı dinleseniz çok iyi olur çünkü o sizi sevgi içinde disiplin ediyor ama günah işlemekte ısrar ederseniz sizi yanına alabilir demektedir. İbraniler 12. bölüm 10. ayette babalarımız bizi kısa bir süre için uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor der. Bazen dünyasal babalarımız bize kızar ve öfkesini bizden alırdı. Değil mi? Bu hepimizin başına gelen bir şeydir ama o zamanlarda bile bunu bizim iyiliğimiz için yaptığına eminim. Cennetsel babamız da bizi kendi iyiliğimiz için disiplin eder ve bu konuda hiçbir kuşkum yok. Diyor ki kendisinin kutsallığına ortak olalım diye. Tanrı'nın disiplini olmadan Tanrı ile paydaşlık içinde yaşayan tamamen erişkin olmuş bir Tanrı çocuğu olmanızın hiçbir yolu olmadığına inanıyorum. Kutsallık sözünün ardındaki ana düşünce budur. İbraniler 12. bölüm 11. ayette terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir der. Bu babası kendisini dövmeden önce oğul bu beni seni acıttığından daha çok acıtacak diyen çocuk gibidir. Çocuk evet baba ama aynı yerde acıtmayacak diye yanıt verir. Tanrı çocuklarını terbiye eder. Bundan bir zevk almaz. Ama sizlerin ve benim buna ihtiyacımız olduğu için bunu yapar. Terbiye edilmek sadece tatlı gelmez. Hatta acıdır. Bizim deneyimimiz böyle. Terbiye edildiğimiz zaman terbiye edilmek eğlenceli olmasa da daha sonra böyle eğitilenler için esenlik veren doğruluğu üretir. Tanrı sizi amaçsız bir şekilde terbiye etmez. Akıl sağlığı bozuk kişilerin kaldığı bir kuruluşta yaşayan bir adamın hikayesini hatırlıyorum. Bir gün bir ziyaretçi adamın bastonuyla kendi kafasına vurduğunu görmüş. Yanına gidip neden kendi kafana sopayla vuruyorsun diye sormuş. Adam, vurmayı bıraktığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum diye yanıt vermiş. Tanrı bizleri terbiye edişi bittiğinde kendimizi iyi hissetmemiz için terbiye etmez. Sağlığınızı yeniden kazandığınızda onun değerini bilesiniz diye de sizi hasta etmez. Tanrı'nın sizi terbiye etmesinin her zaman bir amacı vardır. Peki Tanrı sizi disipline soktuğunda sizin tepkiniz nedir? Bu bölümde Tanrı'nın disiplinine verebileceğimiz 4 tepkiden söz etmek istiyorum. Bunların her birine şimdi birlikte bakacağız. İlki, oğullara söylenir gibi size verilen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum Rabbin terbiye edişini hafife alma. Tepkisidir ki bu 5. ayette geçer. İlk tepki terbiyeyi hafife alabileceğimizdir. Onu hafife alır ve ondan hiçbir mesaj almazsınız. Bir kaderci haline gelip sıkıntılarım var, herkesin sıkıntıları var diyebilirsiniz. Cennetsel babanın sizi disipline soktuğunu anlamaz ve olup bitenlerden Rabbin mesajını almazsınız. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme diyor yine 5. ayette. Bu şekilde karşılık verenler bulunur. Ben buna çocuk gibi hızlıca ağlama tepkisi diyorum. Ağlamaya başlayıp neden bu benim başıma geldi? Mesih inanlı hayatı yaşamaya değmez. Rab'be hizmet ettim ve şimdi başıma bunların gelmesine izin veriyor derler. Yani cesaretlerini yitirirler. Kutsalların yani Mesih inanlarının birçoğu bu tutumu izlemektedir. Öyle insanlar tanıdım ki aylardır hatta yıllardır acı çekiyorlar. Hatta içinde yataklarından çıkamayan inanlar var. Ama onların ağızlarından her zaman hamd sözleri çıkar. Yaşamları, yürekleri acılıkla dolu değildir. Birkaç yıl önce çok değerli bir inanlının gözünde kanser çıktı ve birkaç ay önce bir gözünü aldılar. Bu kardeşin hanımıyla konuştuğumda eşinin bir gözünü yitirmesine rağmen öylesine Rab'be bağlı, sakin ve huzurlu ki bu bize büyük bir cesaret ve teselli veriyor dediğini hatırlıyorum. Kendisiyle görüşüyorum ve gerçekten de bu kardeşin bağlılığı, Rab'be güveni ve yüreğindeki esenliği beni etkiliyor ve cesaretlendiriyor. Değerli kardeşlerim, sizinle açık konuşmam gerekirse günümüzde gerçek zaferlerin nerede kazanıldığını bilmek istiyorsanız hastanelerde Mesih inanlarını ziyaret edin ya da aylardır yataklarından çıkamayan o sevgili kutsalları ziyaret edin ve konuşmalarını dinleyin derim. Beni kendimden utandırıyorlar. Sizin cesaretiniz tükenebilir ama onlarınki tükenmiyor çünkü Rab onları güçlendiriyor. Üçüncü tepki ise oldukça tehlikelidir. Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz der 7. ayette. Gerçek olana çok yakındır ama çok dindar olan kutsalların tepkisidir bu. Benim gözümde bu insanlar üzerine çiviler çakılmış bir yatağa uzanan bir Hint fakiri gibi yaşıyorlar. Oraya yatmaları gerekmez ama yine de yatarlar. Rabbin ne yaptığını pasif bir şekilde kabul ederler. Bu Rab'den geliyor, ben de buna katlanacağım derler. Tanrı hiçbir zaman sizden karamsar, çok dindar bir tutuma girmenizi istemez. Eğer sıkıntınız varsa neden ona gidip, Rab neden bunu bana yolladın, burada bir ders var ve ben onu öğrenmek istiyorum demiyorsunuz. Tabii ki imanla sorunlara, acılara katlanmak gerekir ama aynı zamanda onu sürekli şikayet ederek ve pasif bir şekilde de kabul etmemeliyiz. Dördüncü nokta ise şudur. 11. ayette diyor ki, terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir ama bu böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir. Bilmiyorum hiç mekik hareketi yaptınız mı? Bir keresinde bir yürüyüş sırasında benim için acayip bir şekilde yürüyen, yani jogging yapan bir adamla tanışmıştım. Biraz topluca'ydı ve bu nedenle de kilo vermek için egzersiz yapıyordu. Dostum, siz sıkıntıdayken eğitilebiliyor musunuz? Acı çekmek zorunda kaldığınızda, bir düşmanla karşı karşıyayken durup Tanrı'ya neden bu kişiyi karşıma çıkardın diye sorun. Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı olduğunu bilmelisiniz. Tanrı bütün bunları bir amaç için yapar ve bunlar tarafından eğitilmemiz gerekir. Elçi Pavlus şöyle der. 1. Korintliler 9. bölüm 27. ayet. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra kendim reddedilmemek için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum. Elçi Pavlus kendisini eğitti, yani kendisini bedeninin arzularına teslim etmedi. Çünkü bir gün Tanrı'nın önüne gelip onaylanmamak istemiyordu dostum. Kim olursanız, nerede olursanız olun, egzersiz yapıp eğitilmenizin zamanı gelmiştir. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee kişisel tanıklığını şöyle anlatıyor. Yıllar önce kanser olduğumda Rab'be sorduğum ilk soru nedendi? Cennetsel babamın beni cezalandırdığının farkına varmam uzun sürmedi. Bunu anladım. Yüreği katı bir Tanrı çocuğuydum ama onunla durumu hallettim. Beni kanserden iyileştirdi ve radyo hizmetimizi bolca bereketleyip büyüttü. Sonra birdenbire hem safra kesem rahatsızlandı hem de sarılık oldum. Doktor sırtüstü yatmamı söyledi ve 3 haftadan uzun bir süre boyunca öylece yattım. O süre içerisinde size aktarmak istediğim bir şeyi öğrendim. Bu kez Tanrı beni yargılamıyordu çünkü onunla olan hesaplarımı hemen halletmeyi öğrenmiştim. Onun da durumu hemen hemen her gün düzeltirim. Onu hayal kırıklığına uğratıyorum. Sanırım hala her zamanki kadar katı yürekliyim ama ona gidip günahımı itiraf ederim. Bunun Tanrı'nın isteği olduğuna inanıyorum. Bunun üzerine ikinci kez ona gidip, Rab neden başıma bunun gelmesine izin verdin? Radyo hizmetimi sürdürmek istiyorum dedim. Beni yere serip, sen benim oğlumsun, ben de senin babanım. Henüz öğrenmediğim bir şey var. Radyo hizmetinin çok gerekli olduğunu ve benim sensiz işimi yürütemeyeceğimi zannedebilirsin ama sen buraya gelmeden önce işimi nasıl yürüttüğümü zannediyorsun. Burada yatıp bunu öğreneceksin. Ben senin babanım ve sen benim için katlanmayı öğreneceksin. Dinlemeyi bilmiyorsun ve beni beklemeyi bilmiyorsun dedi. Şu cevabı verebilmem biraz vakit aldı ama sonunda ona, peki baba, eğer burada yatmamı istiyorsan burada yatacağım. Bana öğretmek istediğin dersi öğrenmek istiyorum dedim. Diyor Doktor McGee. Değerli dinleyicimiz, Rabbin disipliniyle eğitilmemiz gerekir ve ondan sonra kendimizi aşağıdaki ayette tanımlanan durumda bulmayacağız. İbraniler 12. bölüm 12. ayet. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Bir Mesih inanlısı olarak yaşamınızı sürekli şikayet ederek yaşamayın. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı ve ona nasıl olduğunu sorduğumda bana her zaman kendini nasıl hissettiğini anlatırdı ve kendini nasıl hissettiğini anlatması 15 dakika sürerdi ve kendini hiçbir zaman iyi hissetmezdi. Bunun üzerine ona nasıl olduğunu sormaktan vazgeçtim. Her zaman elleri sarkık ve dizleri büküktü. Size şunu söyleyeyim ki birisi sizi gözlemliyor. Tanrı'dan gelen sıkıntılara nasıl katlanıyorsunuz? Onun tarafından eğitilerek mi katlanıyorsunuz? Kendi kendinize bu babamdan beni eğitiyor, bunu yapmakta bir amacı ve bana vermek istediği bir ders var ve ben bunları öğrenmek istiyorum diyor musunuz? Egzersizlerimize başlamamız gerekiyor. 1-2-3 diye devam etmemiz gerekiyor. Rab neden bu şekilde acı çektiğimi bilmek istiyorum dememiz gerekiyor. İbraniler 12. bölüm 13. ayette öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun der. Size karşı dürüst davranayım. Burada yazarın ayaklarınız için düz yollar yapın derken ne demek istediğini hiçbir zaman tam olarak anlamadığımı itiraf edeyim. Zayıf kutsalların bizi izlemeleri için düz yollarda mı yürümemiz gerekiyor? Yoksa hayatta topallama alışkanlığına girmememiz için düz yolda yürümemiz mi gerekiyor? Günümüzde şikayet eden, eleştiren ve Tanrı için hiç de iyi tanıklar olmadıkları halde süper dindar görünen bir sürü akılsız Mesih inanlısı vardır. İbraniler 12. bölüm 14. ayette herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek diyor. Cesaret bulun ve bütün insanlarla, yani kendileriyle barış içinde olmanıza izin verecek bütün insanlarla barış içinde olun. Bazı insanlar barış içinde olmayı istemiyorlar. Herkesle diyor, bütün Mesih inanlarıyla barış içerisinde yaşayın. Bunu birçoğumuzun Mesih inanlı hayatını birlikte koştuğu ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılan büyük bir yarış haline getirmeliyiz. Kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek. Eğer bunun anlamı benim kendi yaşamımda kutsallık üretmem gerektiği ise o zaman vazgeçerim. Çünkü bende kutsallık yok. Ama sahip olduğum barış ve huzur Mesih'in kanı aracılığıyla gelmiştir. Elçi Paulus Romalılar mektubunda Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz der. Eğer bende herhangi bir kutsallık varsa bunun nedeni Mesih İsa'nın doğruluğunun bana sayılmasından, bana giydirilmesindendir. Rab İsa benim doğruluğumdur. Eğer Tanrı'nın huzuruna çıkıyorsam bunun nedeni Mesih'in benim için ölmüş olmasıdır. Bu oldukça cesaret verici dostum. Bu bana ortaya çıkıp da iman yaşamını koşmak için büyük bir istek verir. Şimdi size bir tehlike işaretinden bahsetmek istiyorum ki bu işaret inkar etme tehlikesidir. İbraniler 12. bölüm 15. ayette dikkat edin. Kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin der. Dikkat edin sözü bir yere dikkat etme düşüncesini içermektedir açıkça. Dikkat edilecek yer neresidir? İbraniler 12. bölüm 2. ayetin başını size tekrar okumak istiyorum. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim der bu ayette. Kimse Tanrı'nın lütfuna kavuşmaktan yoksun kalmasın. Bu sözün anlamı imandan dönmek değildir. Burada inançtan dönmekten söz edilmez. Sadece düşmekten söz edilir. Yani inanlının gözlerini insanlarda değil Rab İsa'da tutması gerekmektedir. Eğer gözlerini orada tutmazsa Tanrı'nın lütfundan yararlanamadığı bir yere gelebilir. Tanrı büyük bir lütuf kaynağıdır ve bu lütfu çocuklarına bol bol dökmeyi ister. Bunu yapmaya hazırdır ve bunu yapmaya gücü de yeter. Mesih günahlarımızın cezasını ödedi ve Tanrı merhamet ve lütuf bakımından zengindir. Ve bunları bize vermeyi ister. Sorun birçoğumuzun Tanrı'nın lütfunu kendimize mal etmeyip ondan yararlanmayışımızdır. Ama gördüğünüz gibi burada gerçekten kendisi için Tanrı'ya yaklaşıp elde edebileceğiniz bir şeyden söz ediyoruz. Durumun yüceliği ve bu mektubun mesajı da budur. Bugün Rab'be yaklaştınız mı? Mesih inanlısı dostum, onunla konuştunuz mu? Evet, saygı dolu bir şekilde ama o sizin babanızmışçasına onunla gerçekten konuştunuz mu? Ona kendinizden söz edin. Lütfa ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Hepimizin lütfa ihtiyacı var ve lütuf bizim için var ama onu kendimize mal etmemiz gerekir. Ondan lütfu istememiz gerekiyor. Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmayın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bir inanlılar topluluğunda eleştiren çirkin bir inanlı düşünebileceğinizden çok daha fazla soruna yol açabilir. Tıpkı bir çürük elmanın kutudaki bütün elmaları bozacağı gibi. Yaşadığımız şeylere katlanabilmek için Tanrı'dan lütfunu istemeli, insanlara ya da durumlara karşı acılaşmamalıyız.